أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين. السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى. Ama ikinci mesele, teşekküle bi nefsihidir. Yani kendi kendine teşekkül ediyor. İşte bu cümlenin dahi çok muhalatı var. Çok cihetle batıldır, muhaldir. Numune için muhalatından üç tanesini beyan ederiz. Birincisi, ey muannit münkir, senin enaniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki yüz muhali birden kabul etmeyi bir derece hükmediyorsun. Çünkü sen mevcutsun ve basit bir madde ve camit ve tağayyürsüz değilsin. Belki daima teceddütte olarak gayet muntazam bir makine ve harika ve daima tahavvülde bir saray gibisin. Senin vücudunda her vakit zerreler çalışıyorlar. Senin vücudun kainatla, hususan rızık münasebetiyle, hususan bekâ-i nev'i itibariyle alakadar ve alışverişi vardır. Senin vücudunda çalışan zerreler o münasebatı bozmamak ve o alakadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar. Öylece ihtiyatlı ayaklarını atıyorlar. Güya bütün kainata bakıyorlar. Senin münasebatını kainatta görüp öyle vaziyet alıyorlar. Sen zahiri ve batini duygularınla o zerrelerin o harika vaziyetine göre istifade edersin. Eğer sen vücudundaki zerreleri kadir-i ezelinin kanunuyla hareket eden küçücük memurları veya bir ordusu veya kalem-i kaderin uçları, her bir zerre bir kalem ucu veya kalem-i kudretin noktaları, her bir zerre bir nokta olduğunu kabul etmezsen, o vakit senin gözünde çalışan her bir zerreye öyle bir göz lazım ki senin mecmu cesedinin her tarafını görmekle beraber münasebettar olduğun bütün kainatı dahi görecek bir gözü ve bütün senin mazi ve müstakbel ve nesil ve aslın ve anasının menbaalarını ve rızkının madenlerini bilecek, tanıyacak yüz dahi kadar bir akıl vermek lazım geliyor. Senin gibi bu meselelerde zerre kadar aklı olmayanın bir zerresine bin eflatun kadar bir ilim ve şuur vermek bin derece divanece bir hurafeciliktir. Evet. Şimdi Tabiat Risalesi, iki haftadır mütala ediyoruz. Tabiat Risalesi'nin ana teması şu: üstadımız Hazreti Adem'den günümüze kadar, belki kıyamete kadar dört tane fikrin olduğunu, mevcudatın yaratılışıyla alakalı dört tane fikrin olduğunu ifade ediyor. Birincisi, sebeplerin icat ettiği yolunda fikir serdeden, fikir beyan eden gruplar var. Yani madem ki her şey bir sebebe bağlıdır, öyleyse mevcudatı sebepler yapmıştır, vücuda getirmiştir diye bir grup var. Kendi kendine olmuştur diyen bir grup var ya da gruplar var. Tabiat yapmıştır, tabiidir, tabi olarak vücuda geliyor diyen bir grup var. İlmi, iradesi, kudreti ve sair sıfatları sonsuz olan, ezeli ve ebedi olan bir zat, kainatı ve kainatın içindeki mevcudatı yaratmıştır diyen müminler grubu var. Üstadımız bu Tabiat Risalesi'nde ilk üç grubun fikirlerinin muhal, battal, gayrimakul, akıl harici olduğunu ispat ettikten sonra doğrudan doğruya dördüncü yolun ortaya çıkacağını ve ister istemez kabul edileceğini de ifade ediyor. Bugün inşallah teşekkere binefsihi denilen kendi kendine olmanın meselesini analiz etmeye çalışacağız. Kendi kendine olma dediğimiz hadisenin akıl itibariyle bir çıkar yolu var mı? Yoksa çıkmaz bir sokak mı? Bunu beraber müteala edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı nasip etsin inşallah. Anladığımızı hayatımıza tatbik etmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin.
İnsanları böyle kendi kendine oluyor diye, bazı şeyden kendi kendine oluyor diye düşünmesine sevk eden şey ne?
Evet. Şimdi bu işin altında arkadaşlar çok psikolojik bir şey yatıyor. Madem ki ben sani-i kadimi, kainatı yaratan Allah'ı ve Rabbimizi kabul etmeyeceğim, öyleyse şu tabiat yaptı ya da kendi kendine oldu ya da sebepler yaptı gibi safsatalı ortaya çıkıyor. Yani bu işin altında yatan temel espri, ben Allah'ı kabul etmiyorum. Kabul etmiyorsun ama mevcudat var ve inkar edilmez. Öyleyse şu var olan ve inkar edilemeyen mevcudatın ortaya çıkması için elbette bir şeyler lazım. Bazıları sebepler demişler, bazıları kendi kendine olmuş deyip işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Bazıları da tabiatın her şeyle irtibatlı olduğunu ortaya koyduktan sonra elbette bunları yapan tabiattır deyip o yola sürük etmeye çalışmışlar. Yani temel espri, Allah'ın varlığını ve birliğini inkar etmek isteyen insanların sığındığı bir kale gibi, bir zırh gibidir diye anlıyoruz.
Yani araba gidiyor ama evet, arabayı kullanan bir şoför var. Evet. İnsanlar onu görüyor.
Evet.
Ya da bir şeyler yapılıyor, işte fabrikada yapılıyor, onu yapanlar var, onu evet, görüyoruz. Yağmur yağıyor, yağdıranı görmüyoruz.
Evet.
Ağaç topraktan bitiyor, büyüyor, bitki görmüyoruz. Evet. O zaman ya kendi kendine oluyor ya tabiat yapıyor diyor insanlar.
Fakat şu var abi, yani az önce buyurduğunuz gibi, yani bir arabanın şoförünü şu maddi gözümüzde görüyoruz. Şu kainat dediğimiz ilahi arabaların, yıldızların, gezegenlerin ve kainatın tamamının da bir şoförü olduğunu insan maddi gözle değil, akıl gözüyle görüyor. Akıl gözüyle görmesine rağmen bütün hissiyatları, özellikle vicdanı daima oraya açan pencerelerden onu müşahede etmesine rağmen İnsanlar bunu görmek istemiyor. Niye? Çünkü Allah var diyen bir insan arkadaşlar haramlardan uzak duracak, mecbur. İbadetleri mecburi olarak yerine getirmek zorundadır. Dolayısıyla ibadetlerden kaçmaya çalışan, günahlardan uzak durmamaya çalışan insanın elbette ilk sığındığı kale, haşa ben böyle bir zatı, böyle bir padişah-ı Zülcelal'i kabul etmiyorum demekten çıkıyor. Böyle birisini kabul etmemenin de insana yüklediği bazı yükler var. Peki niye kabul etmiyorsun? O zaman bunun alternatifi ne diye ikinci bir aşama başlıyor. Bunu kabul etmemenin sebebi Fatih abinin ifade ettiği. Ben bunu gözümle görmüyorum. Peki alternatif ne? Gözümle gördüğüm bu gibi şeyler deyip safsatavari bazı şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Teşekkele binefsihidir. Yani kendi kendine teşekkür ediyor. Kendi kendine teşekkür ediyor. Bakın. Şimdi bir eser görüyoruz. Bu eseri kim vücuda getirdi diyoruz. Kim yaptı diyoruz. Mimar Sinan diyorlar. Selimiye Camii diyelim. Peki şu evi kim vücuda getirdi? Ahmet Efendi vücuda getirdi diyoruz. Peki şu arabayı kim yaptı? Filan mühendis yaptı diyoruz. Ama kendi kendine gibi bir fikir ortaya atılırsa o zaman hem usta hem sanat eseri aynı şahıs olması icabıdır. Olur mu? Yani kendi kendini yaptı. Kendi kendine oldu. Ahmet masayı yaptı gibi. Hem Ahmet hem masa aynı kişi oluyor burada. Onun için üstadımız diyor ki bu hükme göre insan hem sanidir hem masnu. Sadece insan mı? Hayır. Bütün hayvanlar ve bitkiler hem ustadır hem de sanat eseridir. Kendi kendine oluyor ya, kendi kendini yapıyor. İşte bu cümlenin dahi çok muhalatı var. Yani insanın aklına uymayacak çok yönleri var. çok cihette batıldır, muhaldir. Numune için muhalatından üç tanesini beyan ederiz. Birincisi, ey muannit münkir, ey inatçı münkir, inkar eden. Senin enaniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki, yüz muhali birden kabul etmeyi bir derece hükmediyorsun. Bak, senin enaniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki, yüz muhali, yani olumsuz durumu birden kabul etmeyi bir derece hükmediyorsun. Çünkü sen mevcutsun. Sen varsın. Bir grup var. Sofistai diyoruz. Eskiden sofistler diyorlar. Felsefenin bir kısmı. Mevcudat yok demişler. Dolayısıyla mevcudat olmayınca ustaları da yok demişler. Kendi kendilerini, kainatı inkar etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ı inkar etmeye kolay bir yol bulmuşlar kendine göre. Ama Üstadımız diyor ki biz mevcuduz ve inkar edilmiyoruz. İnkar edenler ise felsefeciler içerisinde en ahmak olarak tasavvur edilen, görülen bir kısımdır. Hatta Üstadımız çok farklı bir mantık da yürütüyor. Çok enteresan. Ehli küfür içerisinde kainatı ve mevcudatı inkar ettiklerinden ahmak zannedilen sofistayiler en akıllarıdır diyor. Çünkü hem mevcudatı kabul edip hem de ustalarını inkar etmek çok zordur. Bunlar mevcudatı inkar etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ı da inkar etmeye bir yol bulmuşlar. Akıldan istifa etmek suretiyle bir cihette akla yanaşmışlar. Bu masa varsa ustası vardır diyorlar. Madem ki ustasını inkar edeceğim, öyleyse masayı da inkar etmem lazım deyip öyle inkar etmişler. Akıldan istifa etmişler ama bir derece akla yanaşmışlar. Sen mevcutsun ve basit bir madde ve camit ve tagayyürsüz değilsin. Bak, hem varız hem de basit bir madde değiliz arkadaşlar. Bilim adamlarına sorduğumuz vakit bize bir anlat, bizi anlatamıyorlar. Uzaktan uzağa içimizdeki bazı harikulade halleri verebiliyor. Öyle diyorlar, bir mükemmel bilgisayar yapmışlar. İçerisinde de her türlü sorunun cevabını yüklemişler. Ve hangi zat gelirse sorusunu sorsa bilgisayar cevabını veriyormuş. Fakat bizim temeli çağırmışlar. Demişler ki sen de gel sorunu sor. Dünyadaki bütün akıllı insanlar toplanmış, sorularını sormuşlar, cevaplarını almışlar. Adam gelmiş bir fizik formülü, bir kimya formülü, bir matematik formülü sormuş, bilgisayar ona hazır. Bizim Temel demiş ki ne var ne yok, bilgisayar çatlamış. Şu vücuda sorun arkadaşlar, ne var ne yok, bütün akıllı insanların aklı duruyor ya. Hayret verici mükemmel bir tasarım var insanda. Harikulade bir denge var. Sadece beyne bakın arkadaşlar. Beyin vücudumuzdaki 70 trilyon hücrenin tamamının işini Allah'ın izniyle görüyor. 70 trilyon hücre. Gözü gördüren beyindir. Elleri çalıştıran beyindir. Parmakları hareket ettiren beyindir. Ayakları hareket ettiren beyindir. Vücuttaki bütün fonksiyonların Allah'ın izniyle Allah namına icra ettiren zahir sebep beyindir. Amerika'nın yarısını diyorlar. Amerika'nın yarısını. Tamamıyla hiçbir yer boş kalmayacak şekilde ağaçlarla doldurun. Her birisinde de 100.000 tane yaprak olsun. O yaprakların adedince, bak o yapraktan adedince beynin fonksiyonları var. O da o meseleyi ne derece izah ediyor, o da tartışılır. Vücudumuzun herhangi bir tarafına arkadaşlar bir ateş değilsin ya da sivri bir iğne gibi bir şey değilsin, hemen beyne gidiyor sinirler, bilgi veriyorlar ne yapalım, beyin emir veriyor çabuk ayağını çek. Arkadaşlar yani saniyenin belki binde birlik, belki milyonda birlik bir zaman süresi içerisinde bu hadise ne yapıyor? Vuku diyor. Şimdi bunu büyütün, bütün vücudun içerisine getirin ve meseleleri oturun, tartın. Aklınız buna sadece Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah demekle teskin bulabiliyor. Başka hiçbir şeyle teskin edilmesi mümkün değil. Basit bir madde ve camit, cansız ve tahayyürsüz değilsin. Bilim adamlar diyorlar ki beyin hücreleri hariç insandaki bütün 70 trilyonluk hücre 6 ayda bir tamamıyla değişmektedir. Bütün vücut hücreleri tamamen değişiyor.
Beyin hücreleri değişmiyor mu?
Onlar da daha uzun sürede. Yani 6 ayda bir onlar aynı ötekiler değişiyor. Beyin hücreleri daha uzun sürede. 5 yıllık gibi bir sürede.
Ben onların daha hızlı değiştiğini duymuştum.
Belki zahiri olabilir ama normal olarak en fazla değişen dilin herhalde şeyleri, deri hücreleri. Demek ki devamlı bunlar genel bir ihtiyaç var. Belki daima teceddütte olarak gayet muntazam bir makine, muntazam bir makine ve harika ve daima tahavvülde bir saray gibisin. Ya. Daima değişen bir saray arkadaşlar. Şimdi bu ev yapılmış ama evde hiçbir faaliyet gösteremezsiniz içinde bulunan yani. Ama insan mükemmel bir saray ama bütün kubbeleri değişiyor. Allah'a emanet. İçindeki avizeler değişiyor. İçindeki elektrik tesisatı değişiyor. İçindeki bütün su tesisatı varsa değişiyor. İçindeki her şey değişiyor. Ama öyle değişiyor ki eski halini hiçbir şekilde kaybettirmeyecek. Yeni haline de zarar vermeyecek şekilde bir değişikliğe maruz kalıyor. Sen vücudunda her vakit zerreler çalışıyorlar. Vücudumuzda her zaman zerreler, atomlar çalışıyorlar. Senin vücudun kainatla, hususan rızık münasebetiyle, hususan beka ile itibariyle alakadar ve alışverişi vardır. Bizim vücudumuz kainatla, özellikle rızık münasebetiyle daima bir alışverişi vardır arkadaşlar. Biz şimdi insan vücudunu konuşuyoruz ama buradan da kainata bir çıkış yapacağız. Bakın, Pisagor'un çok enteresan bir ifadesi var. Her şeyin ölçeği insandır. Her şeyin ölçeği insandır. Şimdi bu tabiri bulmuş. Bu tabir gibi tabirleri semavi dinler kullanıyor. Akıllı olan insanlar kullanıyor. Mesela üstadımızın ifadesi. Cenab-ı Hak insanı şu kâhane içerisinde bir merkez olarak hak etmiştir. Her şey insana göre tanzim edilmiştir. Şimdi Pisagor böyle bir ifadeyi bulmuş ve kullanmış. Şimdiye kadar insanlar bunu alıp kullanıyorlar. Ne mükemmel bir ifade. Sadece bunu bulmuş. Ama atomlara bakın. Eğer kendi kendine olmayı kabul edersek her bir atoma öyle bir akıl vereceğiz ki milyon tane Pisagor'u toplayın bir atom etmez. Çünkü o işi bizzat kendisi yapıyor. Birisi bir bilim adamı bir şey buluyor, hakikaten de ona değerini veriyoruz. Mükemmel bir ifade deyip layık olduğu yere oturtuyoruz alemimizde. Ama bu buldum dediği meseleyi bizzat kendi atom yapıyor. Ya diyeceğiz ki bu atomun işidir. Cansız olduğu halde, ilimsiz olduğu halde, şuursuz olduğu halde, gözsüz ve kulaksız olduğu halde bunu yapıyor diyeceğiz. Ya da diyeceğiz ki hayır öyle bir şeyin atom tarafından yapılması mümkün değil. Bunu ancak ve ancak ezeli ve ebedi olan sonsuz kudreti olan ilmi olan iradesi olan Allah tarafından bir memur olarak çalıştırılıyor diyeceğiz. Maalesef birinci şıkkı kabul eden çok insanlar çıkmış. Ve bunlar mütefenniniz, akıllıyız, ehl-i ilimiz, profesörüz diyen insanlar da var maalesef aralarında.
Evet. Neden ezeli ve ebedi?
Nasıl?
Neden ezeli ve ebedi?
Evet. Şimdi ezeli olamayan arkadaşlar, ezeli olamayan, şu mevcudatı var etmesi mümkün değildir. Atom ezeli değildir. Sonradan yaratılmıştır. Sonradan vücuda gelmiştir. Ama ezeli olan zat, sonsuz ilim, irade ve kudret de o ezeliyet kavramı içerisinde ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz bunları. Allah razı olsun. Ebedidir. Bu mahlukatı bitirmeyecek. Ebediyen bunlara bir hayat, ebediyen bütün mevcudata bir varlığı tekrar kendisi iade edip verecektir. Atomlara baktığımız vakit hadis olduğu için, sonradan yaratıldığı için, vücuda geldiği için bütün kainatla alakadar olabilecek herhangi bir özelliğe sahip olamıyor. Ama ezeli oldu mu, ebedi oldu mu, sonsuz ilmi iradesi kudreti oldu mu her şeyle irtibat kurması o nispette çok daha rahatsız ve kolay oluyor. Evet, tekrar okuyayım burayı. Senin vücudun kainatla hususan rızık münasebetiyle hususan bekay nevi itibariyle alakadar ve alışverişi vardır. Bakın. Rızık münasebetiyle. Biz şu anda rızıkları alıp afetle yiyoruz. Şu rızıkları meydana getiren, vücuda getiren bitkilere baktığımız vakit onlar bizi tanımıyor. Ama ürettikleri rızıklar bizim vücudumuza geliyor. Hayvanlara bakın, ürettikleri gıdasal tarzdaki şeyler bizim tamire vücudumuza hitap eden şeyler. Ama hayvanlar bizi tanıyor mu? Tanımıyor. Güneşin ürettiği bir ısı ve ışık var. Vücudumuza zarar vermeyecek şekilde terbiye edilmiş, dizayn edilmiş. Ama güneşin bizi tanıdığına dair herhangi bir insanın bir iddiası olamaz. Şu hava ve atmosfer dediğimiz tabakaya bakın. Bizim vücudumuza faydalı olacak şekilde dizayn edilmiştir. Ya. El karışık olmuş olsaydı ya da içinde işte zararlı gazlar fazla olmuş olsaydı insan ne yapamayacaktı? Hayvan bitki yaşayamayacaktı. Senin vücudunda çalışan zerreler o münasebatı bozmamak ve o alakadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar. Öyleyse ihtiyatla ayaklarını atıyorlar. İhtiyatla. Yani gözümüzdeki atom, kulağımızdaki atom, dilimizdeki atom, beynimizdeki atom, vücudumuzun herhangi bir yerindeki atom, kandaki herhangi bir atom öyle ihtiyatla ayağını atıyor ki aman aman güneşin ışınlarına zarar olmayacak şekilde yerleşmem lazım, çalışmam lazım. Havanın vücuda zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmem lazım, yerleşmem lazım diye onu bilmesi ve ona göre hareket etmesi icap ediyor. Kendi kendine olduğu fikrini kabul eden insanların bunu otomatikman kabul etmesi icap ediyor ki zerrenin böyle bir aklı ve ilmi olmadığından tamamıyla safsata bir fikir yani. Birazdan geleceğiz. Kim bunları yapabilir? Güya bütün kainata bakıyorlar atomlar, vücudumuzdaki her bir atom. Güya bütün kainata bakıyorlar, senin münasebatını kainatta görüp öyle vaziyet alıyorlar. Şimdi bakın, insan bile bazı şeyleri yeni yeni anlarken o atom binlerce, eğer hayvan vücudundaysa milyonlarca senedir kainatla olan irtibatını ve düzenini, dengesini kırmayacak şekilde oraya yerleşip ona göre çalışmayı bilmesi icabıdır. İnsan kainatta en akıllı, şuurlu mahluk. Ve insan bazı şeyleri daha hala yeni öğreniyor. Hala öğrenemediği, öğrendiğine göre çok çok daha fazla ileride. Peki nasıl oluyor o zaman? O zaman bu iş atomların, zerrelerin, hücrelerin, camit şeylerin, elementlerin işi olamaz. Güya bütün kainata bakıyorlar. Senin münasebatını kainata görüp öyle vaziyet alıyorlar. Sen zahiri ve batini duygularında o zerrelerin o harika vaziyetine göre istifade edersin. Ya. Zahiri ve batini duygularımıza göre arkadaşlar. Ya. Nasıl mesela? Düşünün mesela ruhumuz şu gözden istifade etmesi lazım değil mi? Şimdi gören göz mü ruh mu? Ya. Göz öyle bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyrediyor. Gören şey değil, gözümüz değil. Gören ruhumuzdur. İşiten kulak değil. İşiten ruhumuzdur. Bunlar sadece alettir. Bu alette ne var? Atomlar var. Şu atomlar öyle mükemmel manada çalışması lazım ki zahiri duygularımız ve batini duygularımız ona göre ne yapsın? İstifade edebilsin. Yani ruhumuz görebilsin, işitebilsin, tadabilsin, düşünebilsin diye şu atomlar ayaklarını çok ihtiyatla ve dengeyle atmaları lazım. Var mı bu fikri kabul edebilecek hiç kimse? Hayır yok. Ruhu bilen, atomu çalıştırmaya kuvveti ve kudreti eden bir zat o atomu ne yapıyor? Mükemmel manada istihdam ediyor, çalıştırıyor. Koyduğu kanunlar da tamamıyla bunu teyit ediyor, ispat ediyor. Şimdi bazen Cenab-ı Hak bir hastalık veriyor arkadaşlar. Bu hastalıkla diyoruz ki bizde böyle bir nimet var. Şimdi arkadaşlar bir yerde insanda bir çizik olduğu vakit orada hemen kanın içerisinde bazı hücreler oraya bir duvar örmeye başlıyor. Duvar ördükten sonra kanın dışarıya akmasına mani bir perde oluşuyor. Eğer bu olmazsa ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı hastalıklar var böyle. Allah hepimizi, çoluk çocuğumuzu, yakınlarımızı, bütün insanları muhafaza etsin. Bir torba düşünün, poşet düşünün. O poşetin içerisinde kan var, su var, sıvı bir şey var. Az bir iğneyle delin, nasıl şapur şapur şey yapacak değil mi? Dökülecek. Eğer Cenab-ı Hakk'ın şu kan akma vaktinde, kanın içerisindeki bazı hücrelerin orada bir duvar örmesine vesile olacak kanunu koymamış olsaydı, her bir insan bir poşet gibi olacaktı. Ve küçük bir çizik atmaya bakın, ondan sonra o 5,5 litrelik kanın nasıl o insandan akacağını seyredecektik. Ve elimizden hiçbir şey gelmeyecek. De onu akacak. Allah. Ama Cenab-ı Hak nasıl bir kanı vermiş? Belki hiçbirimizin umurumuza değil. Ama böyle bir hastalık ortaya çıktığı vakit hepimiz anlıyoruz ki ne ilahi bir nimet, ne ilahi bir ihsan, ne ilahi bir ikram yine karşı karşıya değil mi? Dolayısıyla atomlar öyle mükemmel manada adımlarını ihtiyatla dengeyle atacaklar ki zahiri ve batini bütün duygularımız şu hücrelerin çalışmalarında ne yapsın? İstifade etsin, istesini alsın, çalışsın. Eğer sen vücudundaki atomları, zerreleri Kadir-i Ezeli'nin kanunuyla hareket eden küçücük memurları, yani Cenab-ı Hak kanun koymuş ve o kanuna göre çalışıyorlar. Göze gidip gören bir nesne oluyorlar. Beyne gidip düşünen ve amir olan, vücuda amir olan bir konuma geliyorlar. Kulağa gidip işiten bir nesne oluyorlar. Dile gidip tadan bir nesne oluyorlar diye Allah bir kanun koymuş ve o kanuna göre çalışan memurları olduğunu veya bir ordusu veya kalem-i kaderin uçları, her bir zerre bir kalem ucu veya kalem-i kudretin noktaları, her bir zerre bir nokta olduğunu kabul etmezsen o vakit senin gözünde çalışan her bir zerreye öyle bir göz lazım ki ya Allah'ın memurudur diyeceksin. Cenab-ı Hakk'ın basar sıfatı ve her şeyi gören ilahi nazarıyla bu işler oluyor diyeceğiz. Ya da diyeceğiz ki her bir atom bunu yapıyor. O zaman her bir atomun, her bir atoma öyle bir göz lazım ki senin mecmu cesedinin her tarafını görmekle beraber, yani vücudumuzdaki bir atom vücudumuzun her tarafını görecek. Bununla beraber münasebettar olduğun bütün kainatı dahi görecek bir gözü, vücudun her tarafını gördü, çevremizi gördü ve kainatın her tarafını gördü, böyle bir göze sahip olacak. Ve bütün senin mazi ve müstakbel arkadaşlar. Çünkü bakın benim vücuduma bir atom gelip çalıştı mı? 10 senedir görmediğim bir kardeşle konuşuyorum, hemen ismimi hatırlıyor. Telefonla. Niye? Sesimin özelliğini değiştirmemiş o atom. Oysa 20 defadır vücudumda atomlar tamamıyla değişmiş. Öyle olmasına rağmen hala sesim aynı. Adam 20 defadır bendeki atomlar değişmesine rağmen beni görüyor, ismimle hitap ediyor. Demek ki benim mazimi bilecek, ona göre şekil alacak. Bu bir. Ve müstakbel, benim ileride alacağım şekilleri de, vaziyetleri de değiştirmeyecek şekilde adımını atacak. Ettiği ki, ve nesil, benim bundan sonra gelecek neslim varsa, o neslimin özelliklerine göre de adım atacak. Karıştırmayacak. Çünkü bakın, her bir mahluktan meydana gelen nesil, onun tamamıyla aynı özelliğini taşıyor. Gözler, kaşlar, kafa, el, ayak, şahsiyet, maneviyat, özellik hepsi tamamıyla aynı. Yani bir insandan bir maymunun gelmesi mümkün olmadığı gibi, bir maymundan da bir insanın gelmesi mümkün değildir. Atomlar ona göre de çalışacak. Ve aslın, yani dedelerimin aynı özelliğini taşıyacak. Aynı elmayı ben de yiyorum, affedersiniz bir inek de yiyor, bir koyun da yiyor. Ama ona göre atomlar şekil alırken, ötekine göre atomlar ona göre şekil alıyor. Bana göre de atomlar kendime göre, aslıma göre, neslime göre ne yapacak? Şekil alacak. ve anasının menbaalarını, unsurlarının kaynaklarını ve rızkının madenlerini bilecek Allah'a verirler. Benim elde ettiğim, kullandığım rızkımın da menbaalarını, kaynaklarını da bilecek, tanıyacak, yüz dahi kadar bir akıl vermek lazım geliyor. Üstadımız burada meseleyi anlayalım diye yüz dahi demiş. Ama bin dahi, bir milyon dahi insan toplayın, şu meseleleri kavrayacak özellikle değildir. Çünkü bunun için sonsuz bir ilim lazım. Sonsuz ilmin sahibi ancak ve ancak Allah'tır. Başka hiç kimse olamaz. Senin gibi bu meselelerde zerre kadar aklı olmayanın bir zerresine Allah'a emanet. Şu tabire bakın. Senin gibi bu meselelerde zerre kadar aklı olmayanın bir zerresine, hadi sen akıllısın, sen mükemmel bir varlıksın, insansın, eşref-i mahlukatsın ama bu meselelerde aklın çalışmayan bir insansın. Senin gibi bu meselelerde aklı çalışmayan bir insanın bir zerresine bin eflatun kadar bir ilim ve şuur vermek bin derece divanece bir hurafeciliktir. Çok enteresan. Evrimcilere soruyoruz. Diyoruz ki şu canlılar nasıl oluştu? Tabi o kadar kendilerini böyle sıkıyorlar ki izah etmek için. O kadar zorlanıyorlar ki meseleyi izah etmek için. Şimdi diyorlar ki ilk atmosferde amonyak, metan, su buharı ve hidrojen vardı. Yıldırım ve volkanik patlamalar sonucunda amino asitler meydana gelmeye başladı. Bunlar da ilk yarı canlı mağarasındaki varlıkları oluşturdu. Ya, arkadaşlar bunlar bilim adamı ha. Şey bakın insan oldu bak. Oturmuş mutasyon dediğimiz bir faaliyet var. Yani mahlukatın, varlıkların genleriyle oynayıp farklı şekiller vermeye çalışan bir bilim var yani. Mutasyon dedikleri bir şey. Kurbağanın genleriyle oynamışlar. Güya daha farklı bir şey çıkarsınlar. Hakikaten daha farklı bir şey çıkmış. Çıkan şeyi söyleyeyim size. Kurbağanın fukara gözünden ayak çıkmış. Ya. Şu mutasyon dedikleri şey ne biliyor musunuz? Bir temsille anlatmaya çalışalım. 100 tane adam alın karşınıza. 100 tane adam. Birisi de hafif makineli tüfek alsın eline ve bunları tarasın. Bunları taradıktan sonra da bakıyorsunuz ki her birisi hastalığını fevkalade bırakıyor, daha da iyileşiyor, mükemmel bir hale geliyor. Böyle şey mümkün mü? İşte mutasyon dedikleri hadise bu. Ve maalesef evrimciler olsun, başka bilim adamları olsun, işte bunlarla mükemmelliği yakalayacağız dedikleri hiçbir şeyde mükemmelliği bırakın yapmak, vurmak, o mahlukatı perişan ediyor. Peki bunları insan yapamıyorsa kendi kendine nasıl oldu? Onun için evrimcilerin kendi fikirlerini savunmak için ortaya koydukları fikirlerin başında, Kur'an'ların başında diyelim, kendi kendine oldu Kur'an'dır. Evrimcilerin ortaya maalesef koydukları böyle bir safsata var. Kendi kendine oldu. Zaten evrim teorisinin sahibi olarak bilinen Darwin Efendi'nin bir ifadesi var. Çoğu yerlerde aynı bu tabiri kullanıyor. Eğer teorim doğruysa böyle olacak. Eğer teorim doğruysa bu böyledir. Ama zaman onun teorisinin doğru olmadığını da ortaya çıkardı. Evet. İkinci muhal, senin vücudun bin kubbeli harika bir saraya benzer ki, her kubbesinde taşlar, direksiz birbirine baş başa verip muallakta durdurulmuş, belki senin vücudun bin defa bu saraydan daha açıktır. Şimdi bir saray düşünün arkadaşlar. Bunun bin tane kubbesi var. Şimdi şu vücudumuza bakın. Şu kafamız başlı başına nedir? Bir kubbe değil mi? Onun içerisinde kulaklar ayrı bir kubbe. Burun ayrı bir kubbe. Ondan sonra işte parmakların her birisi ayrı bir kubbe. İlahi vücudumuzda böyle elhamdülillah kubbeler var. Ama devamlı taşları değişen kubbeler. Çünkü o saray vücudun daima kemal-i intizamla tazelenmektedir. Devamlı tazelenmektedir. Gayet harika olan ruh, kalp ve manevi letaiften kat-ı nazar. Şimdi bakın, peki ruh nasıl oluştu diyoruz evrimle? Buna cevap veremiyorlar. Başlıyorlar ruhu inkar etmeye. Her şeyi maddeye veriyorlar. Dolayısıyla ruhu zaten buna katmıyoruz. Kendi kendine olmaya hiçbir şekilde kimse yanaşamıyor. Kalp. Mesela diyelim ki bütün atomlar toplansa sevme diye bir şeyi, bir faaliyeti gösteremezler değil mi? Korku diye bir şeyi gösteremezler. Görme gibi bir hadiseyi yapamazlar. E peki şu mahlukatta görme var, işitme var, korku var, sevgi var, düşünme var. Nasıl gelmiş? Onu da izah etmek bir tarafa. İslam diyor ki zaten bunu izah edemezsiniz. Bunu bir tarafa bırakıyoruz. Gayet harika olan ruh, kalp ve manevi latifelerden kat-ı nazar, yalnız cesedindeki her bir aza bir kubbeli menzil hükmündedir. Zerreler o kubbedeki taşlar gibi birbirleriyle kemal-i muvazene ve intizam ile baş başa verip harika bir bina, fevkalade bir sanat, göz ve dil gibi acip birer mucize-i kudret gösteriyorlar. Bakın bilim adamları diyorlar ki arkadaşlar, bunları bilmekte fayda var. Şu gözümüze diyorlar, ışık değdikten sonra, yani gözümüz ışıkla muhatap olduktan sonra 18-20 kadar ayrı ayrı reaksiyonlar hasıl olacak ki şu gözümüzde görme dediğimiz hadise vuku bulabilsin. Ama her birisi de o kadar karmaşık bir reaksiyon ki insanların bunu tarif etmesi de mümkün değil. Yani gittikçe daha karmaşıklaşan bir hadise var. Bu sadece böyle. Ayrıca bilim adamlar diyorlar ki indirgenemez komplekslik diye bir hadise var. Bütün hayati uzuvlar bir anda olacak ki şu canlı canlılığını ortaya çıkarabilsin. Dolayısıyla evrim diye bir şey kalmıyor ki. Yani gittikçe evrimleşti. Önce göz evrimleşti. Nasıl görecek? Buna ciğer lazım. Buna kan lazım. Buna böbrek lazım. Hayati azaların tamamı bir anda yan yana durmadıkça hiçbir canlı vücuda gelemez. İndirgenemez komplekslik. Eğer bu zerreler şu alemin ustasının emrine tabi birer memur olmasalar, o vakit her bir zerre umum o cesetteki zerrelere hem hakimi mutlak. Bakın şimdi. Kendi kendine oldu dedik bu ceset. O zaman neyi kabul edeceğiz? Her bir atom diğerlerine hakimi mutlaktır. Mutlak amirdir. Yani göze duran bir atom diyecek ki öteki hücrelere, atomlara, gelin şurada şöyle bir şeyler oluşturun. Tamam emredersin diyecekler. Kafanın bütün atomlarını emredecek. Gelin filan yerde durun. Emredeceksin diyecekler. Vücudun bütün atomlarını emredecek. Gelin şurada durun her biriniz. Emredeceksin diyecekler. Duracaklar. Bir de kainatın her tarafına da emir verecek. Bir, her bir atom diğerlerine hakimi mutlak olacak. Hem her birisine mahkum mutlak. Hem her birisinden emir alacak mutlak manada, hem her birisinden de mutlak manada emir alacak ki yerli yerine her bir atom vücudun bir yerinde hem de en istenilen yerinde görev alabilsin. Yani neye benziyor? Askeriye gitmişsiniz çoğunuz. Gitmeyenler de benden duysunlar. 500 tane asker var diyelim. Her birisi hem diğerlerine emir veriyor hem de emir alıyor. Böyle bir askeriyede ne nizam kalır, ne intizam kalır, ne müsbet bir iş yapılır arkadaşlar. Bütün işler birbirine gider. Mehmet Ali doğru mu? En taze askerimiz Mehmet Ali. Yani. Mümkün değil arkadaşlar. 70 trilyon hücre, her birisinde de 100 milyara yakın atom var. Her bir atom hem hepsine hakim olacak, hem mahkum olacak. Hem emir verecek, hem emir alacak ve şu mükemmel manadaki vücut ortaya çıkmış olacak. Böyle bir şey mümkün değildir. 500 tane değil, 500 bin askerin başında bir tane kumandan olsa hepsini istediği gibi evirir çevirir. İstediği gibi emir verir, iş yaptırır. Ama hepsi aynı mahiyette olsa, hepsi birbirine hem emir verse hem de emir alsa orada hiçbir müsbet iş söz konusu olamaz. Kainatın her tarafında da hep müsbet işler oluyorsa Belli ki aynı mahiyetteki askerlerin çalışmasıyla bu olmuyor. Kumandanlık makamı var, bütün askerlere emir veriyorlar. Hem mahkum mutlak, hem her birisine misil, hepsinin dengi, hem hakimiyet noktasında zıt. Herkes amir olunca kimse kimseden de emir almaz. Hem yalnız vacib-i vücudan mahsus olan ekser sıfatın mastarı ve menbaı arkadaşlar. Sadece Allah'a mahsus olan sonsuz ilim her bir atomda olacak. Sadece Allah'a mahsus olan sonsuz kudret her bir atomda olacak. Sadece Allah'a mahsus olan ezeliyet her bir atomda olacak. Bir tek ezeli, ebedi, sonsuz ilim, irade, kudret sahibi olan bir zatı inkar edeyim diye ne kadar muhalleri, ne kadar yanlışları insan ne yapıyor? Kabul etme durumuna giriyor maalesef. Cenab-ı Hak akıl izan versin demiştir. Cenab-ı Hak şuur versin. Yani de ki ben ibadet etmiyorum da, ibadetsiz bir insan ol. Üstadımız diyor ki, sivrisineğin ısırmasından kaçıyorsun, yılanın, ejderhanın ağzına giriyorsun. Mantıksızlık ya. İbadet etmemek için mi Allah'ı inkar ediyorsun? Evet, inkar etme de. Aklın ve vicdanın sesini dinle. Allah'ın var olduğunu kabul et. Ki zaten onlar kabul ediyor. Ama ibadetini yapmasan da sen fasık bir insan olursun. Günahkar bir insan olursun. Ondan sonra ibadet yapmayan bir insan olursun. Ama ateist olmaktan, Allah'ı inkar etmekten çok daha şerefli bir mertebe yani.
Onun kurtulma derecesi de var mı?
Yani günah işleyen bir insan cennetliktir de mümin olmak şartıyla. İbadet etmeyen bir insan yani ondan sonra Allah'a iman oldu mu cennetin anahtarı budur. Allah'a iman. Küfür oldu mu cennete girmemenin sebebidir. Yoksa abid olmayan ama kendi yolunda devam etmiş mümin olan bir insan o imanıyla yine cennete gidecek. Ama ibadet etmemenin cezasını verecek. Günah işlemenin cezasını verecek ama iman varsa arkadaşlar o iman cevheri onu bir gün nereye taşıyacak? Cennete taşıyacak.
Ama ibadet olmadan imanı muhafaza etmek zor.
Zor. Tabii o da var. Biz tabii kalırsın yani imanla gitmek şartıyla biliyoruz. Yoksa Fatih abinin dediği gibi yani arkadaşlar namaz imanın dinin direğidir. Nasıl ki bir çadırda olduğu vakit onu rüzgardan, çeşitli şeylerden düşmekten muhafaza ediyor. Aynı şekilde dinimizin de direği olan namaz ve ibadetler olursa dinimiz de onu inşallah sağlam durur. Ama kırıldı. Ufak bir rüzgarda sallanabilir. Düşebilir. Ama düşmekten de muhafaza edecek bazı yollar belki bulabilirsiniz. Çok zor ama yine de mümkün. Hem gayet mutlak bir surette olmakla beraber sırrı vahdetle yalnız bir vahide hadin eseri olabilen gayet muntazam bir masnu-u vahidi. O hadsiz zerrata isnat etmek, zerre kadar şuuru olan bunun pek zahir bir muhal, belki yüz muhal olduğunu derk eder. Şimdi üstadımız, vahide hat tabirini üstadımız çok yerlerde kullanıyor arkadaşlar. Vahide hat. Yani bütün kainata sahip olan bir Allah var. Vahid. En küçük mahlukatın da ilahi bir ilahı birdir. Ehad. Vahide hat, en küçük mahlukun da halıkı bütün kainatı yaratandır. Bütün kainatı yaratamayan en küçük bir şeyi yaratamaz. Dolayısıyla üstadımız hep buraya vurgu yapıyor. Vahide hal olmayan bir zat bu işe ne yapamaz? El atamaz. Dolayısıyla vahide hadine seri olabilen gayet muntazam bir masnu-u vahidi o hadsiz zerrata, o hadsiz atomlara isnat etmek zerre kadar şuuru olan bunun pek zahir bir muhal belki yüz muhal olduğunu derk eder. Arkadaşlar ressamlar, mimarlar altın oran dedikleri bir şeyden bahsediyorum. Altın oran. Yani her şeyde istenilen en mükemmel dizayn yerleştirilmiş. Bir ressam resim yaptığı vakit altın oranı kullanmak zorunda ki resmi mükemmel olsun. Bir mimar mükemmel bir eser yapacaksa altın oran dediğimiz oranı bulacak. Kainatta da bu altın oran ilahi oran olarak temsil ediyor. Allah hangi mahluku yaratmışsa olması gereken, durması gereken en mükemmel mevkide ve yerde Allah onu yaratıyor. En mükemmel bir dizaynda Allah yaratıyor. Kainatın her tarafında hangi mahluka bakarsanız altın oran hakim. Ve bütün mahlukata baktığımız vakit arkadaşlar, şu ayet-i kerimeyi bütün mahlukat lisan haliyle okuyor. Nasıl diyor? Huvallahu al-khaliqul bari'ul musavviru lehu'l esma'ul husna yusabbihu lehu ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Allah'tır. Bari'dir Allah ya. Bütün güzel isimler onundur. Yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih eder. Dolayısıyla bütün mahlukat hal diliyle bu ayet-i kerimeyi haykırıyor, derinlemedir. Cenab-ı Hak anlamayı ve hakkıyla kainata bakmayı nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Elfâhü.